Mutfak Çıkmazı, Tahsin Yücel, Can Yayınları 1. Basım 2005. Bu kitap 154 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 1 Temmuz 2011. Okuyan Müberra Ellialtıoğlu. Hepsi kördü, hepsi suçluydu. Zorbaları alkışlayan onlardı. Kötüleri el üstünde tutan, göklere çıkaran onlardı. İyileri, zayıfları, iyiliği, zayıflığı sinekler gibi ezen onlardı. Bu dünyayı onlar bu hale getirmişlerdi. Belki de hepsi Emel'di. Hiç değilse Emel'den de hepsi de. Hepsi de Emel'in çirkin bir gölgesiydi. Her şey bir tutku nesnesi olabilir. Yemek yapmak bile, ne olursa olsun. Mutfak Çıkmazı'nın kahramanı Divitoğlu'nun yaşamını bu tutku alt üst eder. Gittikçe zorlaşan, yoksul öğrenci yaşamının yükünü hafifletmek için girişir bu işe. Ancak bir kez başladıktan sonra birbirinden güzel, birbirinden özgün yemekler yapma tutkusu, öğrenimini de, sevgilisini de, ailesini de, adına yaraşır bir yargıç olma hayalini de unutturuverir, yaşamını benzerine az rastlanır bir tragediyeye dönüştürür. Hepsi bu mu? Hayır, bu kısa romanı okurken bir yandan da korkunç bir yokluk ve baskı döneminin yansımalarına, bir yandan da genç bir yazarın arayışlarına tanık oluruz. Tahsin Yücel'in Vatandaş'ta, Peygamber'in Son Beş Günü'nde, Yalanda ve Kumru ile Kumru'da da sürecek olan arayışlarına. Tahsin Yücel, 1933 yılında Elbistan'da doğdu. Galatasaray Lisesi'ni ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Aynı bölümde uzun yıllar öğretim üyeliği yaptıktan sonra 2000 yılında emekli oldu. Çok çeşitli alanlarda ürünler vererek yazınımıza katkıda bulundu. Yazın araştırmalarına 1969'da yayınladığı L'Imagine de Bernahot ile başladı. Bunu 1973 yılında yayınlanan Figure et Message de la Comédie Humaine izledi. Ardından 1979'da Anlatı Yerdemlerini, 1982'de Dil Devrimi ve Sonuçları ve Yapısalcılığı yayınladı. Tahsin Yücel'in deneme ve eleştirileri de büyük yankılar uyandırdı. 1976'da Yazın ve Yaşam, 1982'de Yazının Sınırları, 1991'de Eleştirinin ABC'si, 1993'te Tartışmalar, 1995'te Yazın, Gene Yazın, 1997'de Alıntılar, 1998'de Söylemlerin İçinden, 1999 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü, 2003'te Yüz ve Sözle deneme ve eleştirilerini okurla buluşturan Yücel, roman ve öyküleriyle de edebiyatımızda kendine kalıcı bir yer edindi. Yücel ilk romanı Mutfak Çıkmazı'nı 1960 yılında yayınladı. Bunu 1975'te Vatandaş, 1992'de Peygamber'in Son Beş Günü, Orhan Kemal Roman Ödülü, 1995'te Bıyık Söylencesi ve 2002'de Yalan, 2003 Yunus Nadi Roman Ödülü ve 2003 Ömer Asım Aksoy Roman Ödülü izledi. Öykü kitaplarından Sait Faik Hikaye Armağanını kazanan Haney Yaşamalı, 1995 yılında Düşlerin Ölümü 1958'de, 1959 Türk Dil Kurumu Öykü Ödülü, Ben ve Öteki 1983'te, Aykırı Öyküler 1989'da ve Komşular 1999'da, Dünya Kitap 1999 Yılın Kitabı Ödülü yayınlandı. Pek çok çeviriye imza atan Tahsin Yücel'e 1984'te Azra Erhat Çeviri Yazını Üstün Hizmet Ödülü verildi. Yücel'in 1957 yılında yayınladığı Anadolu Masalları başlıklı bir de masal kitabı var. Sunuş yerine, bir zamanlar coşkuyla yazdığınız, son noktasını koyarken de tam tasarladığınız gibi olduğundan kuşku duymadığınız bir kitabı, diyelim ki bir romanı, uzun yıllardan sonra yeniden açıp da kendinize uzak, hatta neredeyse yabancı bulursanız, bu izlenimi neyle açıklarsınız? O sırada içinde bulunduğunuz tinsel durumla mı? Geçen zaman içinde kendinizi sürekli geliştirerek daha usta, daha başarılı bir yazar konumuna ulaşmış olmanızla mı? Yazın ve gerçeklik anlayışınızda kökten bir değişme ile mi? Geçen zaman içinde dünyada ve ülkenizde yazın anlayışının geçirdiği evrimle mi? Bana kalırsa tüm bunların belli bir payı olabilir sözünü ettiğimiz izlenimde, ama hepsi de görel kalmaya yargılıdır. Bir başka deyişle, hiçbiri tüm durumlar için ve %100 oranında geçerli olacak ölçüde genel değildir. Örneğin zaman içinde birçok yazar şu ya da bu biçimde ilerler, kimilerinin çıraklık ve ustalık dönemlerinden bile söz edilebilir. İnsancıklar 1846'da yayınlanınca Dostoyevski'yi Rusya'nın en ünlü ve en değerli yazarlarından biri durumuna getirir. İster bir ilk roman olarak değerlendirilsin, ister salt roman olarak, başarılı bir yapıt olduğu da kuşku götürmez. Gene de 1846'nın İnsancıklarını, 1868'in Budalası ya da 1880'in Karamazov kardeşleriyle aynı kefeye koymak hiç kimsenin usundan geçmez. Şu var ki Rimbaud o benzersiz başyapıtlarını 16'sıyla 20'si arasında yaratır. Sonra da bir daha eline almamak üzere bırakır kalemini. Onun kural dışı bir yaratıcı, evrende bir benzeri daha görünmemiş bir kuyruklu yıldız olduğunu düşünsek bile, her yazar için ilk yapıtların en cılız, son yapıtların en olgun yapıtlar olduğunu kim ileri sürebilir? Hiç kimse. Üstelik bunun tam tersini doğrulayacak örneklerden de söz edilebilir. Bakarsınız bir genç yazar kusursuz bir yapıtla başlar, yaşlandıkça birbirinden kötü yapıtlar verir. Kimi yazarlarda sürekli gelişme ya da gerilemeden çok iniş çıkışlar görülür. Kimi yazarlarsa ilk çıkışlarındaki düzeylerini hep korurlar. Orhan Kemal yayınlanan ilk öyküleriyle usta bir yazar olarak çıkar karşımıza. Yazarlık yaşamı boyunca da düzeyini korur. Ne olursa olsun, ilk benimsediğimiz yaklaşımın en doğru yaklaşım olduğuna inanmamışsak, belirli bir öğretiye bağnazca bağlanmamışsak, yalnızca bilmek için bile olsa, başka yapıtlara, başka anlayışlara kapımızı sımsıkı kapatmamışsak, her alanda olduğu gibi yazın alanında da geliştiririz kendimizi. Yaklaşımını benimseyelim benimsemeyelim, yapıtını beğenelim beğenmeyelim, Balzac'ı okumadan önceki romancı kişiliğimizle Balzac'ı okuduktan sonraki romancı kişiliğimiz arasında küçük de olsa bir ayrım vardır ister istemez. Kısacası okuduklarımız sürekli bir şeyler kazandırır bize ama yazdıklarımız da öyle. Cinlerin insancıklardan çok daha zengin, çok daha derin olduğu tartışma götürmez. Ama Dostoyevski'nin yazarlık deneyiminin başlangıç noktasında yer alan insancıklara bir şeyler borçlu olduğu da tartışma götürmez. Böyle bir borcun varlığını kesinlemekse, bir yazarın değişik yapıtları arasında belirli bir bağıntının varlığını kesinlemek anlamına gelir. Bu bağıntı tek yönlü bir bağıntı da değildir. Yazar, her yeni yapıtında dilden, anlatımdan, kurgudan, fiziksel ve düşünsel dağarcığa varıncaya kadar her şeyini yenileyebilir. Bir başka deyişle her yeni yapıtını önceki yapıtlarının yatsınması biçiminde sunabilir. Gene de yazarın karşılaştırma istemi ve yapıtların karşılaştırma biçimleri bile bir yakınlık, daha da iyisi bir kardeşlik yaratacaktır aralarında. Ne de olsa aynı beynin, aynı yüreğin ürünleri söz konusudur. Bu nedenle yazın tarihçileri bir yazarı gereğince tanımanın yolunun yayınlanmamış, hatta bitirilmemiş olanları da içinde olmak üzere onun tüm yapıtlarını tanımaktan geçtiğini düşünürler. Paul Valéry, Öpalinos'unda artık dünyamızdan göçüp Tinler evrenine gelmiş Sokrates'e, dünyaya gelen çocuk sayılmaz bir kalabalıktır. Yaşam erkenden tek bir bireye, ortaya çıkan ve ölen kişiye indirger onu. Benimle bir sürü Sokrates doğdu. Sonra, yavaş yavaş, yargıçlara ve baldıran zehrine borçlu olduğumuz Sokrates bunlardan ayrıldı, dedirtir. Peki tüm ötekiler ne oldu sorusuna da, birer düşün olarak kaldılar. Var olmak istediler ama geri çevrildiler. İçimde saklıyordum onları, kuşkularım ve çelişkilerim olarak, yanıtını verdirtir. Bu gözlem doğru bir gözlemse birer düşün, birer filiz olarak içimizde kalan gücül kişiliklerin aynı benlikte yer aldıklarına göre ister istemez bir ortak yanları bulunması gerektiğini, bunun sonucu olarak da gerçekleşme olanağını bulamamış olan mimar, ozan, yargıç ya da terzi Sokrates'in filozof Sokrates'ten çok da uzak olmaması, onunla %100 karşılaşmaması, tam tersine aynı kişiliğin değişik yönleri ya da yüzleri olması gerektiğini söyleyebiliriz. Yapıtlarımız da bizim değişik yönlerimiz, değişik yüzlerimiz değil midir? T.Y. 1. Ne yapsalar, ne deseler şaşılmaz. Çok büyük bir yitik yitikleri, yitik bile değil belki. Bir yıkım, bir toplu ölüm, belki daha da beteri. Evlerine bir dakika girip çıkmak yeter bunu anlamak için. Kapının önünden geçmek de yeter. Çökmüş yüzlerini gördüm. Bükülmüş bellerini gördüm. Ezik seslerini duydum. Deliye döndüm. Ölü evleri hiç böyle olmazdı bizim oralarda. Hem de hepsi birbirine benzerdi. Ak başörtülü kadınlar kilimlere bağdaş kurup otururlardı. Elleri kucaklarında, gözleri yerde olurdu. Gözlerinden ince ince gözyaşları dökülürdü. Sessiz sessiz ağlarlardı durmadan. Kapıdan usulca bir kadın girerdi, yol verirlerdi. Ölünün en yakın akrabasına doğru giderdi. Yer açarlardı. Yanına otururdu. İki kadın korkar gibi, ezilir gibi birbirlerine bakarlardı. Yeni gelen derin derin içini çekerdi. Bacım diye kekeleyip yutkunurdu. Kara yazılı bacım, başın sağ olsun kara yazılım derdi. Bütün kadınlar titrerdi, ev titrerdi. Başım kesilsin. Ölünün anası, bacısı ya da karısı söylerdi bu sözü. Bu söz bir söylendi mi, kalabalık dalgalanıp uğuldardı. Gözyaşları hızlanır, çığlıklar, iniltiler duyulurdu. Hüngür hüngür ağlardı kadınlar. Sonra kopuk kopuk sözler saçılırdı odaya. Kimi, garip anam derdi ağlayanların, kimi ciğer köşem derdi, kimi yiğidim, kimi gelin bacım derdi. Herkes kendi ölüsüne ağlardı, herkes kendine ağlardı. Yıllanmış yaralar yeniden kanardı yüreklerde. Herkes kendi yitiğini düşünürdü, kendi ölümünü görürdü, unutuverirdi yeni öleni. Her zaman böyle olurdu. Ama orada, o büyük, o eski, o kerpiç evde herkes yalnız bir yiğite ağlıyor. Herkes İlyas diye inliyordu. Kocamış kadınlar, gelinler, kızlar, güzel İlyas, yiğit İlyas, bir İlyas, büyüğümüz, baş tacımız, bir İlyas diyorlardı. Gözleri kıpkırmızıydı, göz kapakları şişmişti. Beli iki büklüm olmuş yaşlı bir kadın hepsinden daha çok çırpınıyordu. Yerden yere vuruyordu kendini. İkide bir kendinden geçiyordu. Yüzüne sular döküyorlardı. Bezler yakıp koklatıyorlardı. Ayılır ayılmaz İlyas'ım diyordu. Biriciğim, ciğer köşem, gün görmemiş İlyas'ım diyordu. Duvarlara vuruyordu dertli başını. Çok geçmeden gene devriliyordu. Bir başka odada erkekler vardı. Odanın kapısı sürgülenmişti. Kimselere açılmıyordu. Öyle ya, erkekler ağlamazlardı o yerlerde. O yerlerde erkeklerin ağlaması ayıptı. Onlarsa kadınlar gibi ağlıyorlardı. Daha korkunç, daha derin ağlıyorlardı. Bunun için kapalıydı kapıları. Başka ölü evlerinde erkekler kederle savaşırlardı. Ölünün karanlık gölgesini silmek isterlerdi gözlerinden. Bir susarlar, bir konuşurlar, konudan konuya geçerlerdi. Toprağın üstünde kalırdı sözleri. Bağdan, bahçeden, işlerden, büyüyen çocuklardan söz ederlerdi. Çocuklardan söz edilirken gülümseyenler olurdu. Ama onlar ağlıyorlardı. İlyas diyor, başka bir şey demiyorlardı. Biz ne güne duruyorduk İlyas diyorlardı. Allah'ım, güzel Allah'ım, biz ne güne duruyorduk? Göğüslere yumruklar iniyordu. Bazı bazı gözyaşları kuruyordu. Kederle, umutsuzlukla birbirlerine bakıyorlardı. Mezarı çok büyük olacak diyordu biri. Birdenbire coşuyordu. Mezarı çok büyük olacak, türbe gibi. Nereden baksan görünecek. Ev, dükkan, tarla demeyip satacağız. Bu mezarı yaptıracağız. Evet öyle, yaptırtacaklardı. Herkes aynı karşılığı veriyordu. Yaptıracağız. Yaptırtacaklardı elbet, sorun yoktu. Her şeyde anlaşıyorlardı. Öcünü de alacağız İlyas'ın. Mustafa'yı delik deşik edeceğiz diyorlardı. Mustafa'nın babası da aynı düşüncedeydi. Evet, ele geçer geçmez diyordu. Delik deşik olsun soysuz diyorlardı. Babasının kılı bile kıpırdamıyordu. Mustafa'yı çoktan ölmüş biliyordu ama aldırdığı yoktu. O da İlyas'ı düşünüyordu yalnız. Yalnız İlyas'a yanıyordu. Acısı kor gibi yüreğinde hala İlyas'a yanıyor. Yanmamak da elde değil doğrusu. İlyas bir taneydi. İlyas eşsizdi. İlyas tüm umutlarıydı. Yıllardır üzerine titrerlerdi. Yemez İlyas'a yedirtirlerdi. Giymez İlyas'a giydirtirlerdi. Gerekirse canlarını bile verebilirlerdi uğrunda. Çünkü İlyas her şeyleriydi. Parlak gelecekleri, şanlı geçmişleriydi. Geçmişi düşündüler mi gözleri dolardı. Önce bir gurur büyürdü göğüslerinde, sonra bir utanç büyürdü, zehir gibi bir keder büyürdü. Derin derin göğüs geçirirlerdi. Divitoğlu soyu çöktü derlerdi. Oysa bu soy çökecek soy değildi. Hükümet içinde hükümetti bir zamanlar. Hükümetten de güçlüydü. Divitoğulları ne isterlerse o olurdu kasabada. Kaymakamı, zaptiyesi, kadısı onların ağzına bakardı her zaman. Osmanlı ülkesinde kubbe altı neyse kasabada Divitoğullarının selamlığı da oydu. Belki ufak bir fark vardı arada. Divitoğulları başkalarını da düşünürlerdi. Hiçbir zaman insan kanı akıtmamışlardı. Kötülük akıllarından bile geçmemişti. İşleri güçleri iyilikti. Koskoca bir mahallenin tüm yoksullarının kışlık yiyecekleri onların tarlalarından gelirdi. Vergileri onların cebinden çıkardı. Gene de eksilmek bilmezdi zenginlikleri. Tarlaları, bahçeleri, bağları yüzyıllarca uçsuz bucaksızdı. Otlaklarda 200 kısrakları birden dolaşırdı. Toplar, tüfekler yıkamazdı Divitoğullarını. Ama zaman için için çürüttü. Çocuklar çoğaldı, mallar bölündü, konaklar bir bir çöktü. Yıkılan konakların yerinde yenileri yükselmedi. Bölünen malların kimini kadınlar, kimini dostlar, kimini de sonsuz cömertlik yedi. Kala kala dedelerinin destanlaşmış anıları kaldı sonunda. Anılarla yaşamaya başladılar. Artık zor geçiniyorlardı ama gene hep öyle soylu, hep öyle yüce gönüllüydüler. Soylarına yaraşır eş bulamadılar mı evlenmiyorlardı. Yıllar boyunca evleri, yatağına bir gececik olsun bir kadın girmemiş ak saçlı delikanlıları, evde kalmış yaşlı kızları barındırdı. Ama aldırmıyorlardı. Dert yandıkları yoktu hiç. Alın yazısına bile boyun eğmiyorlardı. Dipdiri bir inanç vardı içlerinde. Eski günler gene gelecekti. Gene yükseleceklerdi. Yeniden en şanlı, en zengin, en cömert insanları olacaklardı kasabanın. Bir daha da yıkılmayacaklardı. Dünya durdukça, Türkiye durdukça, bu kasaba durdukça hep yükseleceklerdi. Büyük adamlar çıkacaktı aralarından. Güvenleri, umutları sonsuzdu. İlyas'ın dedesi umutların üstündeki bulutları bir yel gibi alıp götürmüştü. İlyas'ın dedesi Cumhuriyet döneminin ilk Yargıtay'ında üyeydi. Daha da yükselecekti belki ama ömrü el vermemişti. Yargıtay üyesi öldükten sonra tüm gözler İlyas'a dikildi. İlyas büyük adam olacaktı, eski yüceliğine kavuşturacaktı ailesini. Küçücükten belli etmişti bunu. Bakışında, duruşunda, susuşunda, her şeyinde atalar vardı. Ataların ululuğu sinmişti her şeyine. Akıllıydı. Her sınıfta birinciydi. 10 yaşında babasını yitirdi. Gene değişmedi. Ama kasabadaki okulu bitirince şaşırıp kaldı. Kararını çoktan vermişti. Yargıtay'a üye olacaktı. Sonra başkan olacak. Şanlı dedesinin yerini tutacaktı. Ne var ki büyük kentlere gitmek, yıllarca okumak gerekirdi bu amacını gerçekleştirmek için. Okumak için de para gerekirdi. Para yoktu ama akraba çoktu. El ele verdiler, iş kolaylaştı. İlyas İstanbul'a liseye gitti. Orada da kimselere kaptırmadı birinciliği. Sonra hukuka başladı. Gene hiç tökezlemedi. Düşler gerçeklere hızla yaklaştı ama gözleri kör olsun erişemedi. Tüm suçu Mustafa'ya yüklüyorlar şimdi. Her şeyi Mustafa yıktı. Biz de onu yıkacağız diyorlar. Elbette suçlu Mustafa. Bir insana 5 el kurşun attı. Yüreğini delik deşik etti. Elbette suçlu. Ancak bütün suçu o işlemedi. Her şeyi yıkan o değil. Ne derlerse desinler, gerçek İlyas'ı Mustafa öldürmedi. O İlyas değildi. Onların İlyas'ı değildi Mustafa'nın vurduğu. Bir bedendi, bir insandı. Ama o İlyas değildi. O İlyas'ın buz gibi soğumuş cesedini taşıyordu içinde. Adı İlyas'tı. Ama o İlyas değildi, başka biriydi. Mustafa'yı öldürmekle iş bitmez. Mustafa'yı öldürmekle alınmaz İlyas'ın öcü. İlyas'a kıyanlar başka. İlyas'a kıyanlar bir sürü. İlyas'a kıyanlar sayılmaz. Düşündükçe şaşırıyor insan, kızıyor, deliye dönüyor. İlyas öyle kolay kolay ölecek çocuk değildi. Sapasağlam bir insandı her bakımdan. Hiç tökezlemeden ilerleyip gidiyordu yolunda. Son yıllarda pek de rahat yaşadığı söylenemez. Orası öyle. Son yıllarda çok güçlükler çekti. Divitoğlu ailesinde gırtlaklar çoğaldı, kazançlar artmadı. Para kazananların birkaçı da öldü. Ufacık çocuklar kaldı geride. Bu yüzden gittikçe güçleşti durum. İlyas'ın aylığı gittikçe azaldı. Sonra da sağanaklar gibi bir pahalılık bastırdı. İlyas rahatlığı unuttu gitti. Gönlünce tokluğu unuttu gitti. Çoğu akşamları yemeksiz geçti. Çayla, peynirle, zeytinle, bazen bir tek yumurtayla, bazen kuru ekmekle geçti. Gene de hiç belli etmedi bunu. Kimselere giz vermedi, sarsılmadı, sendelemedi. Durmadan çalıştı, tek ders kaçırmadı. Üzülmüyordu da. Nasıl olsa topu topu bir yıl kalmıştı önünde. Bir yıl sonra kurtulacaktı. Çalışkandı, bilgiliydi, dil biliyordu. 20 yıla varmadan Yargıtay'a yerleşmiş olacaktı belki. Ama her şey birdenbire değişti. Bir uğursuz kız çıktı karşısına. Dingin yaşamını alt üst etti. Ahım şahım bir kız değildi öyle. esmerdi, ufak tefekti. Adı Emel'di. İlk bakışta çekici bir yanı yoktu. Ama konuştular mı, eli eline değdi mi İlyas için her şeyi değişiyordu. Bazen çocuklaşıyordu, bazen yalnız öpüşüyordu, bazen çok görmüş geçirmiş bir kadın oluyordu. Durmadan değişiyordu. Bir türlü seçilmiyordu düşünceleri. Kendi bile seçemiyordu belki. Kendi bile bilmiyordu kim olduğunu. Ama hep şaşkına çeviriyordu İlyas'ı, başını döndürüyordu, her şeyi siliyordu aklından. Bu nedenle İlyas korktu, ondan sıyrılmak istedi. Dersleri başından aşkındı, derslerin ardında düşleri vardı, kadınlara zaman ayıramazdı. Hem de büyük bir söz vermişti kendi kendine, yargıta üyesi olmadıkça evlenmeyecek, yargıta üyesi olmadıkça kıza, kadına el sürmeyecekti. Ama Emel bir kız değil de başka türden bir varlıktı sanki. Çabaları boşa gitti İlyas'ın. Ondan kaçamadı, kurtulamadı. Kaçamamakla da kalmadı, çok geçmeden derslerini unuttu, Yargıtay'ı bile unuttu. Yargıtay en büyük amaç olmaktan çıktı, sıcak bir düş oldu yalnız, küçüldü, Emel'in ardında kaldı. Her şeyin başı Emel'di artık. Her şey ondan sonra geliyordu. Emel'i haftada bir iki kez bağrına basıyordu ama zamanla bunu az buldu. Ondan uzakta yaşamak, her zaman onunla olmamak, yaşamaktan başka bir şey gibiydi. Anlamsız ve boştu. Yoksullukta çok yaşamıştı Divitoğlu ama bu boşlukta yaşayamıyordu. Bu boşluğu doldurmaya karar verdi. Bir gün yoksul odasını karanfillerle süsleyip Emel'i bekledi. O da çok geçmeden geldi. Gelir gelmez boynuna atıldı. Ama İlyas tiril tiril titriyordu. Çabucak sıyrıldı. Oturdu, ona da bir yer gösterdi. Bir iki kez öksürdü. Gözlerini yere dikti. Ne zamandır söylemeye çalışıp da bir türlü söyleyemediği, kucaklaşmalar içinde yersiz bulduğu sözü bir çırpıda söyleyiverdi. ''Seni seviyorum'' dedi. Kitaplardaki gibi. Kıpkırmızı kesildi. Yutkundu. ''Deli gibi'' diye ekledi. Emel güldü. Sonra yüzü birdenbire değişti. ''Sahi mi?'' diye sordu. Sanki bilmiyordu. ''Evet, sahi. Elbette sahi. Hiç yalan olur mu?'' dedi Divitoğlu. Yüreği duracak gibiydi. Ama Emel sanki alay ediyordu. Sanki tüm olanları unutmuştu. ''Peki, anlat bakalım.'' dedi. ''Nereden anladın bunu? Ne zaman, nasıl anladın? Anlayınca neler duydun? Anlat bakalım.'' Divitoğlu durumunu yansıtabilecek sözcükleri bulamadı. Yumruklarını sıktı. ''Anlatamam. Nasıl anlatayım? Anlatılmaz ki.'' dedi sonunda. Derin derin soludu. ''Bir kaos gibiydi beynimin içi. Dünyanın yaratılışı gibi. Şimdi de öyle. Hep öyle. Yalnız şunu biliyorum. Sensiz yaşayamam. Seninle evlenmek istiyorum. Hemen evlenmek istiyorum.'' dedi. ''Yeter artık Divitoğlu. Anlaşıldı, yeter artık. Ben seninle evlenmem.'' dedi sevgilisi. Sonra gevrek gevrek güldü. Sonra gene birdenbire değişti, gözlerini bir uzak noktaya dikti, öylece durdu. Divitoğlu, ''Kızma ama o anlamda sevmiyorum ben seni. Bütün gürültülerden, bütün kötülüklerden uzak bir havan var senin. Dupduru, tertemiz bir hava, çocukluk gibi, insanı dinlendiriyor. Bu havayı çok sevmiştim, bir zaman yaşamak istiyordum içinde. Hepsi bu, yoksa seni o anlamda sevmiyordum, kusura bakma.'' dedi, gene güldü. Divitoğlu dona kalmıştı. Hiç beklemiyordu bu sözleri. Çocuklar gibi masallarda yaşardı. Ölümsüz sevgilere inanırdı. Bir öpüşten sonra dönmek olmaz sanırdı. Deli gibiydi bu yüzden. Bir sonsuz ağırlık altında eziliyordu. Sanki hava taşlaşmış da ciğerine inemiyordu. Neredeyse boğulacaktı. ''Ama biz o kadar seviştik.'' dedi. ''Unuttun mu, az mı seviştik? Bunların anlamı neydi?'' Emel gene gülümsedi. Hep böyleydi, hep şaşırtırdı. Belli olmazdı ne diyeceği. Gene beklenmedik bir şey söyledi. Yanılıyorsun. Divitoğlu tümden şaşırdı. Ama hemen boyun eğmek istemedi. Kendinden, soyundan söz açtı. Dedesini, yargıçlığını, yargıta üyeliğini anlattı. Bunlar çok güzel şeylerdi. Ama sevgilisi dudak büktü, dalgın dalgın başını salladı. ''İşte en çok bu yanını seviyorum İlyas.'' dedi. ''Küçücük şeylerle yetinebiliyorsun. Küçücük şeyleri büyük sanıyorsun. Seninle bu yüzden dost olmuştum. Huzur veriyordun bana. Ama şimdi iş değişti. Sen değiştirdin. Ayrılacağız. Bir daha arama beni. Beni unut.'' deyip kalktı. Bir kırmızı karanfil aldı, yakasına taktı. Sonra İlyas'a yaklaştı. Uzanıp usulca alnını öptü. Sonra kapıya yürüdü. Divitoğlu bir taş gibi kala kaldı olduğu yerde. Ne bir şey söyledi, ne bir şey yaptı. Düşündüğü de yoktu. Gözlerini değişmez bir noktaya dikmiş, hiçbir şey görmeden bakıyordu. Usul usul akşam iniyordu gökten. Karanlık gittikçe yoğunlaşıyordu. Karanlık yoğunlaştıkça bir ağır sıkıntı büyüyordu Divitoğlu'nun içinde. İçeriden sıkıntı bastırıyordu, dışarıdan karanlık. Divitoğlu iki basınç arasında eziliyordu. Birden kapısının zili çınladı. Sevinçle fırladı hemen. İçindeki sıkıntı tuzla buz oldu. Geldi, geri döndü dedi kendi kendine. Şaka yapmıştı, belliydi. Biraz nazlanmak istemişti. Yoksa benden geçemezdi. Geri döndü dedi, kapıya koştu. Kim o diye seslendi. Posta. Postacı bir mektup verdi eline. İlyas'ın içinden küfretmek geldi. Öfkeyle kapadı kapıyı, odasına dönüp ışığı açtı. Hep birbirine benzerdi memleket mektupları. Hepsi bir örnek olurdu. Her akraba birkaç satır yazardı. Sana güvenimiz sonsuz derlerdi. Sana güvenimiz göğe kadar. Gene öyle diyorlardı işte. Divitoğlu esnedi. Anası da övgülere boğardı onu. Akıllı oğlum derdi. Herkesin en akıllısı. Ulu Tanrı Sultan Süleyman Efendimizin saltanatını versin sana. Nuh Peygamberimizin ömrünü versin. Biricik İlyas'ım derdi. Gene aynı şeyler yazılıydı mektupta. Divitoğlu esnedi. Paranın eksileceğini de hep Yusuf amca bildirirdi. Divitoğlu gene esnedi. Her şey önemsizdi şimdi gözlerinde. Beyni boşalmış gibiydi. Uçsuz bucaksız bir umutsuzluk çöreklenmişti yüreğine. Bir de ilgisizlik. Gaz sobası kokmaya başlıyordu. Odadan çıkarıp söndürdü. Sonra soyundu. Ertesi gün uyanır uyanmaz fırlayıp kalktı yatağından. Sonra kendi yaptığına kendisi şaştı. Ne zamandır böyle kalkmamıştı hiç. Emel'i sevmeye başlayalı beri kalkmak güç oluyordu sabahları. Kalkmamak, gözlerini açmamak, Emel'i düşünmek hoş oluyordu. Ama artık Emel yoktu. Masanın başına oturdu, üşüdü, sobayı yakmak istedi. Gaz yoktu, gene oturdu. Yüzünü avuçlarına aldı. Sırtını kamburlaştırdıkça kamburlaştırdı. Gözlerini çıplak duvara dikti. Dakikalarca oturdu. Yavaş yavaş bir titreme aldı bedenini. Dişleri birbirine vurdu. Parmaklarında bir büzülme duydu. Yatağına baktı. Yatak bozuktu. Çarşaflar kirliydi. Başını çevirdi. Giyindi, dışarıya çıktı. Dışarıda sulu sepken kar yağıyordu. Yel de çok sert esiyordu. Ama Divitoğlu aldırmadı. Soğuğun, yağmurun, karın önemi yoktu. Yatağına baktığı zaman bir garip tiksinti başlamıştı içinde. Şimdi sokaklarda yürüdükçe büyüyordu. Her şeye, her yere uzanıyordu. Her şeyi, her yeri kaplamaya başlıyordu. En kötüsü, en korkuncu buydu. Bu tiksintiydi. Havaya karışmış bir zehir gibiydi. Soluğunu kesiyordu. Bir kahveye girdi. Kendi hallerinde insanlar gördü. Hemen çıktı. Bir muhallebiciye girdi. Orada da duramadı. Bir yerlerde duramıyordu. Kaçmak geliyordu hep içinden. Nereye kaçacağını bilmiyordu. Düşünmüyordu da. Bilse bile, düşünse bile kaçamazdı. Güçsüzdü. Zorlukla sürüklüyordu ayaklarını. Gelip geçen insanlara hışımla, sonsuz bir kinle bakıyordu. Sessiz, zararsız insanlardı hepsi de. Kar altında koşuyorlardı. Hiç kimseye zararları dokunmuyordu. Ama şimdi Divitoğlu her şeyden tiksinmekteydi. Güven duygusunu, iyilik, kardeşlik, dostluk duygusunu iyiden iyiye silmek istiyordu içinden. Bir kez aldatılmıştı. Daha fazla aldatılmak istemiyordu. Hiçbirine güvenmiyordu insanların. Hiçbirini sevmiyordu. Damla damla göklerden inip çukurlarda toplanan, toplandıkça birleştikçe çirkinleşen, kirlenen, sel olup köylere inen, hayvanları, çocukları, bitkileri pisliğinde sürükleyip öldüren, soysuzlaşmış sulara benzetiyordu onları. Her şeyi kirlettiler, diyordu ikide bir. Bir simitçi gördü. Bir tıfıl çocuktu simitçi. Islak yüzü tertemizdi. Canı simit istedi Divitoğlu'nun. Cüzdanını çıkarınca yeri yokken tüm parasını dikkatle saydı. Parası çok azalmıştı. Tiksintisi daha da kabardı. Bu da onların yüzünden dedi dişlerinin arasından. Hepsi kör diye söylendi. Hepsi kördü. Hepsi suçluydu. Zorbaları alkışlayan onlardı. Kötüleri el üstünde tutan, göklere çıkaran onlardı. İyileri zayıfları, iyiliği, zayıflığı sinekler gibi ezen onlardı. Bu dünyayı onlar bu duruma getirmişlerdi. Bu kent, bu sokak, bu pis kaldırım, bu iğrenç havayı onlar bu duruma getirmişlerdi. Belki de hepsi Emel'di. Hiç değilse Emel'den de hepsi de. Hepsi de Emel'in çirkin bir gölgesiydi. Emel'i sevdiği söylenemezdi şimdi. Şimdi hiç kimseyi sevmiyordu. Azıcık sevgisi varsa kendi kendineydi. sağlam bir inanç vardı içinde, iyiden iyiye duyuyordu. Bunlardan, bu insanlardan değildi kendisi. Belki böndü, budalaydı, belki değersiz bir kişiydi ama bunlardan değildi. Yabancısıydı hepsinin. Onlar arasında harcadığı çabaları, onlarla geçirdiği saçma sapan günleri düşündükçe kendi kendine kızıyordu. Şimdi eski düşlerini bile hor görmekteydi. Yargıtay'a üye olacaktı da ne olacaktı sanki? Kimlere çalışacaktı? Beyinleri, yürekleri çamurlaşmış, içinden pazarlıklı insanlara mı? Deliymişim dedi kendi kendine. Gene kaçmak geldi içinden. Başsız, sonsuz, deli dolu bir istek arkasından itti durdu. Issız sokaklara saptı. Serseriler gibi dolaştı. Bir insan gördü mü başını çevirdi. Görmek istemedi. Midesi bulanıyordu. Akşam oldu. Kar yağmura çevirdi. Divitoğlu yorulmuş, bütün gücü tükenmişti. Her adımda sarhoş gibi sallanıyordu, düşüp bayılacaktı neredeyse. Gene de dişini sıktı. Dolaşıp durdu yağmurun altında. İliklerine kadar ıslandı. Sonra karanlık bastırdı. Divitoğlu biraz durakladı mı, bir saçak altında azıcık dinlenmeye kalktı mı, Emel'i düşünmeye başlıyordu elinde olmadan. Onu düşünmekten, ona seslenmekten korkuyordu. Bunun için bir yerlerde durmuyordu. Ama en sonunda dayanamadı. Soğuk bir duvara yaslandı. Yüzündeki suları sildi. Emel'den çok yalnızlığı, yorgunluğu, açlığı duydu bu kez. Sonra ılık bir özlem uyandı içinde. Yağmurlu gökler gibiydi, bulanıktı. Kimeydi, neyeydi, nedendi bilmiyordu. Başını yukarı kaldırdı birden. Camı açık bir pencere gördü. Pencerede bir genç adam sigara içiyordu. Divitoğlu sigara içen adamı kıskandı. Sonra birden şaşkınlıkla gözlerini ayırdı. ''Hay Allah, Murat bu!'' diye söylendi. Karşıya geçti. Murat şaşkınlıktan dona kaldı. Konuşamadı bir zaman. ''Bu ne hal İlyas?'' dedi neden sonra. ''Ne oldu böyle sana?'' dedi. Boynuna sarıldı. Musmor yüzünü öperken ağzını kokladı. O zaman daha çok şaşırdı. Ağzı içki kokmuyordu Divitoğlu'nun. Divitoğlu öyle sık sık, sırılsıklam içenlerden değildi ki. Varsa 24 saatlik bir açlık kokusu vardı ağzında. Başka koku yoktu. ''Gel durma, gel, otur şöyle.'' dedi Murat. ''Ayakların çok ıslanmış, çıkar kunduralarını. Şu terlikleri giy hemen. Çoraplarını da çıkar. Oho, sucuk gibi ıslanmışsın sen. Pantolonunu da çıkar. Dur, sana pijama getireyim.'' dedi. Murat söyledi, o yaptı. Sonra büzülüp oturdu. Suçlu çocuklar gibi önüne bakıyordu. Belki Murat'a da kızıyordu. ''Sende bir şeyler var.'' dedi Murat. ''Merak ettim, çabuk söyle. Ne oldu, Emel'le mi bozuştun?'' Divitoğlu içini çekti. ''Emel yok artık.'' dedi. Yalnızdı da kendi kendine söyleniyordu sanki. ''Emel yok artık.'' diye yineledi. Murat koltuğunu değiştirdi. Daha çok yaklaştı. ''Neden?'' diye sordu. ''Ne yaptı? Ne diye kızdırdı seni? Yoksa sen mi bir şey yaptın? Sen mi onu küstürdün? O küstüyse hiç aldırma, barışırsınız. Böyle şeylerden anlarım. Emel'i de iyi tanırım. Çok sever seni. Hiç üzme kendini.'' dedi. Divitoğlu umutsuzca başını salladı. ''Beni beğenmiyor.'' diye söylendi. Ağlıyordu sanki. ''Bitti artık, o iş bitti. Beni istemedi. Bu konuyu kapatalım, bir daha da açmayalım, olur mu?'' dedi. Murat da dediği gibi yaptı. Anlayışlı çocuktu. Başka şeylerden söz etti. Art arda nükteler yaptı, fıkralar sıraladı, sevgilisini anlattı, güldü, kahkahalar attı. Ama İlyas hiçbirini dinlemedi bunların. Boş gözlerle dostuna baktı yalnız. Başka bir şey yapmadı. Hizmetçi kahve getirdi. Az sonra da kapı çalındı. Kısa boylu şişman bir adam geldi. Oldukça yaşlı bir adamdı. Ama yaşlılarla yaşlı, gençlerle genç olanlardandı. Gevrek gevrek gülüyor, durmadan konuşuyordu. O da bencilin biriydi. Kendinden, kendi yaşayışından söz ediyordu hep. Bekardı, küçük bir memurdu. ''Ama yaşamımdan memnunum.'' dedi. ''Bir zamanlar epey güçlük çektim ama şimdi buldum kolayını. Her akşam yemek pişiriyorum evde. Bir de sefer tası aldım 11 liraya. Öğleleri lokantaya gitmiyorum. Çalıştığım yerde yiyorum yemeğimi. Yaşamımdan memnunum. Hem karnım doyuyor, hem zaman geçiyor, hem de masraf az oluyor. Param bana yetiyor artık.'' dedi. Bir kahkaha daha attı. Murat da güldü ama Divitoğlu sanki taş kesilmişti. Tüm varlığıyla adamı dinliyordu şimdi. Gözlerini üzerinden ayıramıyordu bir türlü. Deli deli bakıp duruyordu. Adam da anladı işi. Anlayınca da irkildi, duraladı. Yüzündeki gülümseme ufalıp inceliverdi birdenbire. Ama çabuk toparlandı. Gene yaydı suratına gülümsemeyi. Hiçbir şey olmamış gibi Murat'a döndü. Allah seni inandırsın, yemek yapmak hiç de öyle zor değil dedi. Hele benim yemeklerim. 100 gram pastırma alırsın, 2-3 yumurta kırarsın üstüne, olur bir yemek. Yarım kilo et haşlarsın, biraz patates eklersin, biraz da havuç, olur bal gibi bir yemek. 2 gün yersin, parmaklarını da yersin dedi. Daha da sürdürecekti ama İlyas birdenbire ayağını yere vurdu. Sus diye haykırdı, sus artık yeter. Adam gene İlyas'a döndü. Yüzündeki gülümseme bir ufaldı, bir yayıldı. Yüzündeki gülümseme bir tuhaftı. Pilavı var sonra bunun, dedi. Gözleri İlyas'taydı şimdi. Pilavı var, makarnası var. Hem doyurur hem ucuza. Sözünü tamamlayamadı. Çünkü İlyas'ın elleri yakasındaydı. İlyas var gücüyle sarsıyordu adamın yakasını. Gözleri kocaman kocamandı. Sus dedik sana diye bağırdı, çok kızgındı. Adam işi pişkinliğe vurmak istedi. Yüzündeki gülümseme yanıp yanıp sönüyordu. Tümden silinmemesi için adam büyük çabalar harcıyordu. Korkunç bir gülümsemeydi. Omuz silkti. Ucuza mal olur diye ekledi. Sonra Murat'a göz kırptı. Şimdi terlemeye de başlamıştı. İri iri damlalar vardı alnında. Gene konuştu. Ama bulaşık yıkamak sıkıcı dedi. Sus diye bağırdı İlyas. Sus dedim sana. Ama adam şaşkınlıktan dona kalmış Murat'a bakıyordu. Bulaşık yıkamak çok sıkıcı diye yineledi. Buram buram terliyordu. Yüzündeki gülümseme korkunçtu. Korkunç gülümsemede garip bir güç vardı. Yıkılmış, ezilmiş insanın gücü. İnsanı hayvana eşit kılan ama ondan yüceliği alıp götürmeyen güç. Değerlerin ezildiği, çiğnendiği yerlerde insana tek dayanak olan içgüdü. Avı avcısına saldırtan içgüdü, tükenmeyen güç, tüm yoksullara, tüm düşkünlere karşın, zulümlere, baskılara, alçaklıklara karşın insanları ayakta tutan, insanları ta bugüne kadar getiren güç, beş duyunun, elin ayağın gücü. Biraz bulanık da olsa bu gücü görüyordu İlyas. Adamın gülümsemesinde, terlerinde bu gücü görüyordu, sözlerinde bu gücü dinliyordu. Korkunçtu, ağırdı, dayanamıyordu. Susturmak istiyordu adamı, kovmak istiyordu. Ama adam susmakla kalmadı. Birden yakasını kurtardı İlyas'ın ellerinden. Sonra yüzüne bir tokat indirdi. Sonra hızla kapıya koştu, çıkıp gitti. Şimdi İlyas bir koltuğa yığılıp kalmıştı. Eliyle yanağını tutuyordu. Murat önüne dikilmişti. ''İlyas, bunu neden yaptın? Delirdin mi?'' dedi. Neden sonra? ''Babamın arkadaşıydı. Elinde büyüdüm herifin. Ne diye yapıştın yakasına? Neden öyle bağırdın? Sana ne yaptı ki?'' ''Kötü gülüyordu.'' diye söylendi İlyas. ''Eşek gibi, öküz gibi gülüyordu. Dayanamadım.'' Murat büsbütün şaşırdı. ''Ya delisin ya şairsin sen.'' dedi. ''Aklım almıyor bir türlü.'' İlyas birdenbire ayağa kalktı. Gözlerinde buz gibi bir parıltı vardı. ''Ben de yemek yapacağım Murat'' dedi. ''Bundan böyle ben de yemek yapacağım.'' Murat söyleyecek söz bulamadı. Bir şey anlayamıyordu. Ama şimdi İlyas gülümsüyordu. Farkında değildi ama giden adam gibi gülümsüyordu. ''Yarından tezi yok'' dedi. Sesinde sevince benzer bir şeyler vardı. ''Ben de yemek yapacağım artık. Hemen yarın. Aylık 50 lira daha eksildi. Zaten geçinemiyordum. Şimdi hiç geçinemem. Çaresi yok. Yemeğimi kendim hazırlayacağım. Nasıl olsa evlenmek de geçti bizden.'' diye söylendi. Sesinde kederden iz yoktu. Çok güzel bir düşe dalmış gibiydi. ''Çok güzel olacak'' dedi. Ama Murat sözlerinin anlamına varamadı. Şaşkındı. Birer acı şaka sandı sözlerini. ''Ufacık şeyleri dert etme'' dedi. ''Biri gider, beşi gelir. Üzme kendini.'' ''Hiçbir şeyi dert ettiğim yok'' dedi İlyas. ''Doğrusunu söylüyorum. Bundan böyle yemeklerimi kendim yapmazsam geçinemem. Kararımı verdim artık. Yarından tezi yok. Arada sırada bize de buyur'' dedi. Gene gülümsedi. Gülmesi Murat'ın hoşuna gitti. Hemen sonra da parlak bir düşünce geldi aklına. Hiç değilse bir iki gün yemekle uğraşır da sıkıntısı dağılır dedi içinden. Nasıl olsa çabuk bıkar. Bırakır. Varsın bir denesin. Gözlerini dostuna dikti. Çok yakışıklıydı. İnceydi, uzundu. Tertemiz bir yüzü vardı. Yalnız çok zayıftı. Belki doğru dürüst beslenemiyor. Doğru dürüst yemek yiyemiyor da ondan böyle zayıf. Eskiden böyle değildi diye düşündü. ''Belki de haklısın'' dedi. İçini çekti. ''Çok zayıfsın. Akşam yemeklerini evde yap. Bol bol ye de biraz şişmanla bari. Emel'i de hiç dert etme. Unut gitsin. Ben çok daha güzel kızlarla tanıştırırım seni. Dünyada kız mı yok?'' dedi. Sesi titrekti. Duygulanıvermişti birden. Yaklaştı, yıllardır görmemiş gibi uzun uzun yüzüne baktı dostunun. Sonra kaşları çatıldı, öksürdü. ''Sana bir şey söylesem kızar mısın?'' diye sordu. ''Bilirim senin huyunu, böyle şeyleri sevmezsin ama ben gene de söyleyeceğim. Kapkacak almak için masrafa girmeni istemiyorum. Bizde çok var, gir mutfağa seç.'' dedi. Dedi ya, korkar gibiydi. Ama İlyas kızmadı, kalktı, ''Teşekkür ederim.'' dedi. Dostunun küçük duyarlılığının yoğunluğunu sezemedi. ''Peki hadi seçelim.'' dedi. Eski Divitoğlu değildi sanki. Murat'ın ardından mutfağa girdi. Bir ufak tencere, birkaç eski tabak, iki çatal, iki kaşık, bir bıçak aldı. Kağıtlara sarıp bağladılar. Yüklenip evine geldi. Tencereyi, tabakları, kaşıkları küçük, tozlu mutfağına yerleştirdi. Soğuktu, çok üşüyordu. Yorgundu da üstelik. Hemen yatması gerekirdi. Gene de ayrılamıyordu mutfaktan. Gözlerini ayırmadan tencereye, tabaklara bakıyordu. Çok güzel bir resme bakar gibi. Tencere tencere değildi sanki. Tabaklar tabak değildi. Ölümsüz ellerden çıkmış ölüm kalım resimleriydi. Belirsiz bir hazla, bulanık bir öç duygusuyla bakıyordu. Bir yabancı, bir sonsuz hüzün, bir tuhaf dinginlik veriyorlardı. Usul usul yüreğine çöküyorlardı. Ama Divitoğlu sanki büyülenmişti, bakmaya doyamıyordu. Ertesi günde ilk işi onlara bakmak oldu. Birinci ayrımın sonu sayfa 28.